Ayrım 16. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 232. Anayasa Mahkemesi kararı. Esas sayısı 1999/2. Siyasi parti kapatma. Karar sayısı 2001/2. Karar günü 22.06.2001. Davacı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Davalı Fazilet Partisi. Davanın konusu: Fazilet Partisi'nin anayasanın 2. 24. 68. 69. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 78. 86. ve 87. maddeleri uyarınca kapatılmasına karar verilmesi istemidir. 1. Dava. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7-5-1999 günlü SP95-HZ-1999-116 sayılı iddianamesi şöyledir. Anayasamızın 24. son maddesinde, kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 87. maddesinde ise, siyasi partiler devletin sosyal veya ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne surette olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez ve kötüye kullanamazlar. Hükümlerine yer verilmiştir. Yukarıda açıkladığım anayasa ve yasa hükümleriyle anayasamızın 2, 68, 69, Siyasi Partiler Kanunu'nun 78 ve 86. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, 1. Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkememizin 16-1-1998 gün ve 1/1 sayılı kararında, kamusal kuruluşlarda ve öğretim kurumlarında başörtüsü ve onunla birlikte kullanılan belli biçimdeki giysi bir ayrıcalıktan öte ayrım aracı niteliğindedir. Dinsel kaynaklı düzenlemelerle girişimler anayasa karşısında geçerli olamaz ve bu tür eylemler anayasadaki laiklik ilkesine aykırılık oluşturur. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı, 138. maddesinde de yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlarla idarenin mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür. Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında siyasi partilerin hukuk devleti ilkesine uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrasına göre gerçek ve tüzel kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi kararları siyasi partileri de bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek madde 16'nın iptaline ilişkin 7-3-1989 günlü E-1989-1, K-1989-12 sayılı kararında laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağının dinde değil akılda bulunduğu, kişilerin iç dünyasına ilişkin olması gereken dini inançlara göre yasal düzenlemeler yapılmasının anayasanın 2., 10., 24. ve 174. maddelerine aykırı olduğu belirtilmiştir. Öte yandan Danıştay 8. Dairesi'nin 23 Şubat 1984 günlü 207-330, 16-11-1987 günlü 128-486, 27-6-1998 günlü 178-512 sayılı kararları ile Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 16-6-1994 günlü 61-327 sayılı kararlarında da yüksek öğretim kurumlarında başörtüsü ve türban takan öğrencilerin Atatürk devrimleri ile laik cumhuriyet ilkelerine aykırı davrandıkları ve dine dayalı devlet düzenini benimsedikleri kabul edilmiştir. Buna karşın davalı parti genel başkanı Necmettin Erbakan ile kimi parti yetkililerin mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde türban kullanmayı teşvik eden laiklik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı konuşmalar yaptıkları anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin, anayasanın laiklik ve düşünce özgürlüğüne ilişkin kurallarına verdiği anlam ve içerikle İnsan Hakları Avrupa Komisyonu'nun konuya ilişkin değerlendirmelerinde birçok ortak nokta bulunmaktadır. Komisyon No 18783/91 LB Türkiye KT Gündü 35993 No 16278/90 SK Türkiye KT 35.1993 günlük kararlarında yüksek öğrenimini layık bir üniversitede yapmayı seçen bir öğrencinin bu üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş sayılacağını, üniversitelerce getirilen düzenlemelerin farklı inanıştaki öğrencilerin birlikteliğini sağlamak amacına yönelik olarak öğrencilerin dinsel inançlarını açığa vurma özgürlüklerini yer ve biçim bakımından sınırlayabileceğini, özellikle nüfusun büyük bir çoğunluğunun belirli bir dine mensup olduğu ülkelerde bu dinin tören ve simgelerinin herhangi bir yer ve biçimde sınırlama olmaksızın sergilenmesinin, sözü geçen dini uygulamayan veya başka bir dine mensup olan öğrenciler üzerinde baskı oluşturabileceğini, laik üniversitelerin, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin kurallar koyarken, kimi kökten dincilerin yüksek öğretimde kamu düzenini bozmamalarını ve diğerlerinin inançlarına zarar vermemelerini sağlamaya özen gösterebilecekleri açıklanarak, LB ve ŞK isimli öğrencilere, laik üniversite düzeninin gereklerine uygun biçimde fotoğraf vermedikleri gerekçesiyle okul diploması verilmemesi, din ve vicdan özgürlüğüne müdahale olarak görülmemiş ve şikayetin kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir. Parti Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın laiklik ilkesine ilişkin anayasa ve yasa kuralları ile Anayasa Mahkemesi kararlarını göz ardı ederek resmi daire ve üniversitelerde türban ve başörtüsü kullanmayı teşvik eden konuşmaları laik düzen karşıtları için bir mesaj oluşturmuştur denilmektedir. Bu karar 22.2.1998 gün ve 23.266 sayılı resmi gazetede yayınlanarak tüm siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımızca öğrenilmiştir. Bilindiği gibi siyasal İslamcıların faaliyetlerinin orada açık ve yakın tehlike oluşturmamasına rağmen Cenevre Kanton Hükümeti 16.10.1996 tarihli kararı ile Kantonal Eğitim Müdürlüğü'nün Müslüman bir bayan öğretmenin derslere İslam dini geleneğine uyarak başına türban takıp derslere girmesini yasaklamıştı. Bu karara yapılan itirazı değerlendiren İsviçre Yüksek Mahkemesi'nin 12.11.1997 gün ve 419/1996 sayılı kararında, karar için bakınız Manisa Barosu Dergisi Nisan 1998 sayı 65, her ne kadar ilgili yönünden kendi giysileriyle açığa vurulan dinsel kimliği büyük bir önem taşımaktaysa da belli koşullarda bu tür giysilerin yasaklanması inanç özgürlüğünün özüne tecavüz sayılamaz. Çünkü idari merci tarafından yapılan bu yasaklamada önemli derecede kamu yararının varlığı söz konusudur denilmektedir. Hal böyleyken ve hiçbir uluslararası sözleşmede dinsel kimliğini açığa vuran giysilerle öğrenim görme veya kamu kuruluşlarında görev yapmanın inanç özgürlüğünün bir parçası olduğu veya insan haklarından sayıldığına dair herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen Fazilet Partisi Genel Başkanı dahil tüm yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları adeta kandan başka bir şeyle beslenemeyen vampirler gibi vatandaşlarımızın bir kısmının dinsel inançlarını en kolay bu yoldan sömürüp laik devlet düzenimizle çatışmaya sokabileceklerinin bilincinde olarak ve Anayasa Mahkememizin anılan kararını hiçe sayarak meydan meydan, köy köy dolaşıp tüm televizyonlardaki açık oturum ve söyleşilere katılarak kamu kurumlarında ve üniversitelerde başörtüsüyle çalışma ve öğrenim görmenin vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu, yasaklar getiren mevzuat ve bunları uygulayan kamu görevlilerinin laikliğe aykırı davranışta bulunarak suç işlediklerini iddia ederek halkımızın bir bölümünü devletimize karşı kışkırtmayı alışkınlık haline getirmişlerdir. Bu kışkırtmaların sonucu başörtüsüne uzanan eller kırılsın sloganının atıldığı, bu sloganın yazıldığı pankartların taşındığı toplantılar ve yasalarımıza aykırı yürüyüşler düzenlenmiş, televizyon ekranlarına da yansıyan bu toplantı veya yürüyüşlerde Fazilet Partisi yöneticisi, milletvekili veya belediye başkanlarından birçoğunun hazır bulunduğu, Bu slogan ve pankartları işitmeleri ve görmelerine rağmen başörtüsü yasağının mutlaka kalkması gerektiğine ilişkin konuşmalar yaptıkları görülmüştür. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinden önce annesi türbanını çıkartmadığı için bir kamu kuruluşundan uzaklaştırılmak zorunda bırakılmış, kendisi de türbanlı ve hiçbir zaman ve hiçbir yerde türbanını çıkarmayacağını her zaman söyleyen Merve Kavakçı adlı hanım, Fazilet Partisi yöneticileri tarafından seçilebilecek bir yerden önce milletvekili adayı gösterilmiş, başta Recai Kutan olmak üzere Fazilet Partisi'nin tüm yöneticileri Merve Kavakçı'nın hem mecliste türbanlı olarak yemin edebileceğinin hem de meclis çalışmalarına türbanlı olarak katılabileceğinin propagandasını yapmaya başlamışlardır. Ekte gönderdiğim görüntülü kasetlerle birlikte Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcağ'ın 2-5-1999 tarihinde Interstar Televizyonu 19.30 Haber Bülteni ve 3-5-1999 tarihinde Show TV 19.30 Haber Bülteni'nde canlı yayına katılarak söylediklerinin birlikte değerlendirilmesinden, başörtüsü kavgasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasının sağlanması için Merve Kavakçı'nın özel olarak seçildiği ve mecliste yapacağı eylemi tüm Fazilet Partisi milletvekilleri ve parti yöneticilerinin önceden bildiği anlaşılmaktadır. Yine bilginize sunduğum görüntülü kasetlerin incelemesinden, başörtüsüyle yemin etme eylemi yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Nazlı Ilıcağ'ın refakatinde gelen Merve Kavakçı için yaptıkları tezahürat ve yemin töreninin sonucuna doğru salonda bulunmadığı halde Merve Kavakçı'nın ismi okununca Fazilet Partisi milletvekillerinin tümünün katıldığı tezahürattan, 3-5-1999 günü Merve Kavakçı'nın TBMM'de yaptığı ve başörtüsü eylemini insafsız ve ancak bir ajan provokatöre yakışacak biçimde Amerika'da zencilerin insan hakları için yaptığı mücadeleye benzettiği basın toplantısına Fazilet Partisi Grup Başkan Vekili Abdüllatif Şener'le birlikte Fazilet Partisi'nin pek çok milletvekilinin katılması, eyleminin Fazilet Partisi yöneticileri tarafından planlandığını ve teşvik edildiğini açık bir biçimde göstermektedir. Olay tarafsız, içtiği andın anlamını bilen ve pek çok kamu görevlisinin aksine içtiği anda bağlı kalan Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından olay gecesi TRT1'de yayınlanan Politikanın Namzı programında şu şekilde değerlendirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çeşit hadiselere sahne olmamalıydı. Olayı herkesin kınadığını hissediyorum. Bu münferit hadise aslında bugünün hadisesi değildir. Günlerdir planlanan bir hadisedir. Yani bir hadise çıkarılacaktır. Bu aslında provokatörlüktür. Bu tip ajan provokatörler çok görülmüştür. Gemi azıya alınmıştır. Bu işi bu hale getiren kişi bunu yapmaya memurdur. Eğer bunu İslam'ın şartı sayıyorsa bu bölücülüktür. İslam'da fitne çıkarmak katilden beterdir. Açıklıkla söyleyeyim, bu bir cereyandır. Demokratik cumhuriyete karşı bir cereyandır. Bu cereyanın sahiplerine devlet dairelerinde, meclis gibi nizamı 75 yıldır uygulanan bir yerde gösteri yapmalarına imkan verilemez demiştir. Olgun kişiliğiyle tanınan Başbakanımız Bülent Ecevit dahi çileden çıkmış, meclis kürsüsünden ve olay anında, "Türkiye'de hiç kimse hanımların özel yaşamında giyimine, kuşamına, inançları gereği başını örtmesine karışmıyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir." demek zorunda kalmıştır. Daima ülkemizde özgürlüklerin genişletilmesinden yana tavır koymuş olan Oktay Ekşi, 2-5-1999 günü Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan başyazısında olayı gerçek anlamda değerlendirerek şöyle demiştir. Merve Kavakçı ise kendisine Necmettin Erbakan tarafından verilen, sadece meclisi değil sistemi de birlikte torpilleme görevini, meclis genel kurul salonuna siyasi bir simge haline gelmiş olan başörtüsüyle girerek yerine getirdiği için mutluydu. Belli ki adeta bir terör çetesi gibi hazırlanmışlar. Geride sabotaj planlarını hazırlayan bir beyin var. Yaptığı PKK'nın kutsal bir görev yapacağına inandırdığı, sonra beline bomba sarıp belli bir tarihte belli bir yerde o bombayı patlatarak öbür dünyaya gönderdiği kadın militanları kullanmasından farklı değil. Onlar kendilerini havaya uçururken çok çok 5-10 kişiyi de öldürebiliyorlar. Bu olaydakinin görevi sistemi havaya uçurmak. Sabotaj planının sahibi belli ki Necmettin Erbakan'dan başkası değil. Nazlı Ilıcak'la Merve Kavakçı da sabotaj planının uygulayıcıları. Görev bölümünü böyle yapmışlar. Ama Erbakan'la Ilıcak açısından sorun yok. Çünkü bomba kavakçının beline sarılı. Dün mecliste yaşananların özeti bize kalırsa buydu. Pardon, bir önemli benzerlik daha vardı. Yaklaşık 8 yıl önce TBMM'nin yeni bir yasama dönemine başlayacağı gün, aynen Merve gibi militan bir ruhla oraya gelmiş bir Leyla Zana vardı. O da yemin törenini kendi kutsal inancı yönünde kullanmaya kalkmıştı. Ancak onunki bölmekti, Merve ise yıkmak için gelmişti. TBMM iç düzüğünde türbanla yemin edilemez şeklinde yasaklayıcı bir hüküm bulunmaması, Fazilet Partisi yöneticileriyle Merve Kavakçı'nın eylemine meşruiyet kazandırmaz. Çünkü Anayasa Mahkememiz, Yüksek Öğrenim Kurumları, resmi daireler dahil tüm kamusal kuruluşlarda başörtüsü ve onunla birlikte kullanılan belli biçimlerdeki giysilerin giyilebilmesi için yapılacak yasal düzenleme girişimlerinin geçerli olamayacağını ve bu tür eylemlerin anayasadaki laiklik ilkesine aykırılık oluşturacağını açık bir biçimde belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları hem yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve hem de gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hanım milletvekillerine başörtüsüyle yemin etmelerine ve yasama faaliyetlerine katılmasına izin veren TBMM Başkanı hakkında gereğini yapmak görevli Cumhuriyet Başsavcılarına ait olmakla birlikte anayasamızın değişmez ilkeleri ve Anayasa Mahkememizin uyum gösteren içtihatları karşısında resmi dairelerimizde, belediyelerimizde, okullarımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, başka bir deyişle tüm kamusal kuruluşlarda başörtüsü veya türban gibi dinsel kaynaklı giysilerle eğitim veya görev yapılması için girişimlerde bulunan veya destek veren siyasi partiler hakkında kapatma davası açmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevi kötüye kullanmak suçunun sanığı olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. 2. Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, 2-5-1999 tarihinde Kanal 7'de yayınlanan hafta sonu haberlerine saat 21.38'de canlı yayına iştirak ederek Rütük'ten getirdiğimiz görüntülü kaset ektedir şöyle demiştir. Başörtülü birisi mecliste anayasayı ihlal ediyorsa meclisin dışında da ihlal ediyor demektir. O zaman dışarıdaki bütün başörtülüleri topla, otobüstekiler de ihlal ediyor demektir. Uçağa da bindiremezsin. Eğer bu anayasayı ihlal suçu ise, özel hayatınızda anayasayı ihlal ederseniz laikliği ihlal edersiniz. Milletvekili olunca laikliği ihlal edemezsiniz. Bu çok yanlış bir mantık demiştir. Adı geçen Genel Başkan Yardımcısı Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun şekilde dünya işlerinin laik hukukla, din işlerinin de kendi kurallarıyla yürütülmesini kabul etmiyor. Her ikisinin de aynı kurallara tabi olmasını istiyor. Anayasamızın 24. son ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 87. maddesine aykırı şekilde dini hissiyatı alet ederek laik devlet düzenimiz aleyhinde propaganda yapıyor. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin 1. fıkrasının B bendine göre siyasi partilerin genel başkan yardımcılarının sözlü ya da yazılı beyanları partiyi bağlar ve bu beyanlar 87. madde gibi bu kanunun 4. kısmında yer alan hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa yalnız başına parti kapatma nedenidir. 3. Yukarıda açıkladığım eylemlerin Fazilet Partisi'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini kanıtlayacağına inancımız tam olmakla birlikte Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nın 23-1999 ve HZ-1998-349, 45-1999 gün ve HZ-1998-349 sayılı yazılarına ekli tüm belgeleri de incelemenize sunmayı bir görev sayıyoruz. Bu belgelerden Fazilet Partisi Denizli Milletvekili Ramazan Yenidede'nin 15-5-1998 tarihinde yaptığı basın açıklamasını, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nın milli görüş hakkında iddianamesini ve dayanağı olan delilleri, Fazilet Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın 1998 yılında yayınlanan ve mahkeme kararıyla toplatılan Parlamento'dan Haber başlıklı kitapta yazdıklarının özellikle göz önünde tutulmasında yarar görüyoruz. 4. Anayasamızın 69. maddesinin 7. fıkrası gereğince temelli kapatılan bir parti bir başka adı altında kurulamaz. Refah Partisi'nin kapatılacağını anlayan yöneticilerinin kapatma tarihine yakın günlerde ve kendi yakınlarına Hülle Partisi olarak adlandırılabilecek şekilde Fazilet Partisi'ni kurdurdukları ülkemizde sokaktaki çocuklar tarafından dahi bilinmektedir. Malum olanın ayrıca ispatı gerekmez ve ayak oyunlarıyla yanıltılabilen bir yargı saygınlık kazanamaz. Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin karar 22 Şubat 1998 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 24 Mart 1999 gün ve 17.402 Taksim 40.490 sayılı yazılarına ekli listenin incelemesi sırasında görüleceği gibi 123 tanesi 24 Şubat 1999 tarihinde olmak üzere 147 kapatılan Refah Partisi mensubu milletvekiliyle Refah Partili belediye başkanlarının tamamına yakını Fazilet Partisi'ne geçmişlerdir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 95. maddesine aykırı şekilde kapatılan Refah Partisi milletvekillerinden Oğuzhan Asiltürk, Abdullah Gül, İsmail Kahraman, Süleyman Arif Emre, Rıza Ulucak, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Musa Demirci, Ertan Yülek, Temel Karamollaoğlu, Cevat Ayhan, Necati Çelik, Fehim Adak, Bülent Arınç, Bahri Zengin, Hasan Aksay, Aydın Menderes, Osman Yumakoğulları, Zeki Ünal, Letfi Doğan, Hanefi Demirkol ve Mehmet Ali Şahin, 17-12-1997 tarihinde kurulan Fazilet Partisi'nin Genel İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu üyesi olmuşlardır. Anayasamızın 69. maddesinin 7. fıkrasının başka nedenler olmasa bile parti kapatma nedeni olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Fazilet Partisi yalnız Refah Partisi'nin değil, aslında ülkemizde dini siyasete alet ettiği için kapatılan tüm siyasi partilerin devamı niteliğindedir. Metastaz yapan habis bir uğur gibi demokrasimizin sağlıklı işlemesini engelleyen, anayasal düzenimiz için daima açık ve yakın tehlike oluşturmuş bu çeşit partilerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatabilmenin vazgeçilmez koşuludur. Sonuç. Yukarıda açıklanan nedenlerle, anayasamızın 2-24 son, 68-69-2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 78, 86 ve 87. maddeleri gereğince Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına. 2. Adı geçen partinin kapatma nedeni sayılacak politikalarını benimsemediğini zaman zaman açıkça ortaya koyan Aydın Menderes dışındaki tüm üst düzey yöneticileriyle milletvekillerinin anayasamızın 69. maddesinin 8. fıkrası gereğince kapatma kararının resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacağına ve ayrıca bunlardan milletvekili olanların milletvekilliklerinin anayasamızın 84. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince sona erdirilmesine karar verilmesi talep olunur. İddianame 2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ek delillerin sunulmasına ilişkin 4 Haziran 1999 gün ve SP95 MUH 1999 Taksim 252 sayılı yazısı şöyledir. Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin olarak düzenlediğimiz 7-5-1999 gün ve 16 sayılı iddianamemizde adı geçen partinin yalnız yüksek mahkemenizce kapatılan Refah Partisi'nin değil, aslında ülkemizde dini siyasete alet ettiği için kapatılan tüm siyasi partilerin devamı niteliğinde olduğu kanaatine vardığımızı vurgulamış, anayasamızın 69. maddesinin 7. fıkrasındaki temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz hükmü ve bu hükmün anayasamıza konuluş amacı göz önünde tutulduğunda, bu nedenle Fazilet Partisi'nin kapatılmasına karar verilmesi halinde iddianamemizin sonuç bölümünün 2 numaralı bendinde açıklanan kararların da verilmesi gerektiği, aksi takdirde Fazilet Partisi'nin kapatılması ile amaçlanan sonucun sağlanamayacağını ve aynı şahısların benzer partileri kurma ve benzer eylemlerde bulunmasını engellemeyeceğine içtenlikle inandığımızdan, ayrıca Merve Kavakçı'nın milletvekili seçtirilip TBMM'de türbanıyla yemin etmesinin Fazilet Partisi üst düzey yöneticileri tarafından önceden planlandığı, parti politikası olarak 2-5-1999 tarihinde eyleme dönüştürüldüğü, bu eylemin yapılacağının tüm Fazilet Partisi milletvekillerince bilindiği, olay anında ve olay sonrası söz konusu milletvekillerince bu eyleme destek de verildiği, bu eylemin de başlı başına Fazilet Partisi'nin kapatılması ve iddianamemizin sonuç bölümünün 2 numaralı bendinde açıklanan kararların verilmesi için yeterli delil oluşturacağı kanaatinde olduğumuzdan, usul ekonomisi kurallarını göz önünde tutarak delillerimizi genellikle bu iki hususa hasretmiştik. Ancak yüksek mahkemenizin soruşturmanın genişletilmesi kanaatine varmasını saygıyla karşılıyor, 13.5.1999 gün 106/429 sayılı yazınızla istenen ve bugüne kadar başsavcılığımın arşivlerine girmiş konu ile ilgili delilleri ek delillerimizle birlikte bilgilerinize arz ediyorum. 16. ayrımın sonu. Sayfa 242.